Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin tıbbil kulubi ve devaiha ve afiyetil ebdani ve şifaiha ve nuril ebsari ve ziyaiha ve ala alihi ve sahbihi ve barik ve sellim teslimen kesiran kesira. Çok muhterem, çok aziz dinleyenlerimiz, hepinizi Üsve-i Hasene programından Peygamberimiz Aleyhisselam'ın örnek hayatını, kulluğunu ele aldığımız bu güzel programdan hürmetlerimle, saygılarımla sizleri selamlıyorum. Allah'ın rahmeti, bereketi, selam ve selameti sizlerin, bizlerin, bütün ümmeti Muhammed'in üzerine olsun. Kıymetli dinleyenlerimiz, çok güzel bir mevsimde bulunuyoruz. Muharrem ayındayız. Efendimiz Aleyhisselam'ın hicretiyle beraber Medine'de İslam'ın yeniden neşv-i nema bulması, şahlanışı, o vesileyle inşallah bizlerin de bir hicret iklimine girmesi, hem kulluğumuzu daha güzel hale getirebilmek hem de İslam'ın payidar olmasıyla ilgili güzel hizmetlere devam edebilmek niyetiyle Efendimizin o hicretinden de dersler çıkarırız, ibretler alırız ve yine bu güzel günleri, geceleri daha bir ibadet yoğunluklu ve şuurla geçiririz inşallah. Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ı zikretmek, Cenab-ı Hakk'ı anmak noktasında bizler için örnek olması, bizlere yol göstermesi, bu konuda ne yapmamız, nasıl yapmamız gerektiği noktasında tavsiyeleri, örnek davranışları, o konuyla ilgili yine çok güzel hadis-i şerifler var, çok güzel hadiseler var. Sahabe-i kiramın Efendimizle beraber yaşamış olduğu fevkalade etkileyici, tesirli hadiseler, olaylar var. O çerçevede yine biz Efendimizin Allah'ı zikirde, tefekkürde ve murakabede örnekliğini ele almaya devam edeceğiz. Resulullah Efendimiz Aleyhisselam, tabii ki bizleri sürekli kulluk noktasında ikaz ediyor, uyandırıyor. Kendisi Efendimizin gerçekten her yönüyle zihni, kalbi, her yönüyle çok uyanık, kelimesi belki efendim çok hoş gitmeyecek ama yani çok canlı bir insan, canlı bir kul, hayat dolu bir kul. Hani Akif'in dediği gibi, bir baksana gökler uyanık, yer uyanıktır. Bütün varlıklar, kainat uyanıkken uyumak maskaralıktır diye ifade ediyor. Yani tıpkı yerlerin, göklerin, tabiatın uyanık olması, belki ondan daha fazla Efendimiz Aleyhisselam gözü açık bir insan, gönlü açık bir insan, her yönden canlı, hayat dolu bir insan Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bizleri de hem haliyle daha canlı, daha diri, dipdiri olmaya davet ediyor, hem de sözleriyle bizleri uyarıyor, uyandırıyor, ikaz ediyor. Görüyoruz ki işte Ubey bin Kâb radıyallahu anh'ın haber verdiğine göre gecenin 1/3'ü geçince Fahri Kainat Efendimiz uyanıp kalkar ve şöyle buyururdu. Tabi buradaki buyurduğu, etrafındaki ailesi, zevcileri, torunları ve yine o gecenin o saatinde hitap etme imkanı bulduğu insanlardı şüphesiz. Efendimiz şöyle buyuruyor: ey insanlar, Allah'ı zikredin. Allah'ı zikredin. Yeri yerinden oynatan birinci sur üflenecek. Arkasından ikincisi gelecek. Ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Ölüm bütün şiddetiyle gelip çatacak. Hem kıyametten haber veriyor Efendimiz Aleyhisselam, hem de kişinin kıyameti ve küçük kıyamet olan ölümden haber veriyor ve uyanmaya davet ediyor. Allah'ı zikre koşmamızı bizden istiyor. Birinci surdan bahsediyor, ikinci surdan bahsediyor ki bunlar ayet-i kerimelerde yer alınıyor. Bir ayet-i kerimeyi hemen hatırlayabiliriz. Estağfirullah. Feize nufiha fissuri fesaika men fissemavati ve men fil ardi illa men şaallah. Thumma nufiha fihi ukhra feizahum qiyamun yanzurun. Önce diyor birinci sura üflenir diyor. Birinci sura üflenişle beraber hani Efendimizin bahsettiği gibi yeri yerinden oynatan birinci sur üflenecek. Orada yer yerinden oynayacak ve bütün gökte yerde olan bütün mahlukat Allah'ın diledikleri hariç hepsi bayılıp düşecek veya ölüp gidecekler. Sonra bir daha üflenecek. O zaman da yeniden diriliş gerçekleşecek. Ve bir de bakarsın insanlar kalkmışlar etrafa böyle korku dolu gözlerle. Biz neredeyiz? Nasıl bir mekandayız? Burası nasıl bir alem? Nasıl bir ahiret alemi diye şaşkınlıklar içerisinde, hayretler içerisinde etraflarına bakacaklar diyor. Bu olacak. Ayetlerin haber verdiği bunlar ölüm de gelip çatacak. Kıyamet de kesinlikle gelip çatacak. Onda şüphe yok. Ama bizim gafletimizin derecesini ölçmek mümkün değil. Adeta sanki ölüm bize hiç gelmeyecekmiş gibi, hele hele kıyamet hiç kopmayacakmış gibi tam bir derin bir gaflet içerisinde insan bulunabiliyor. İşte Efendimiz de o gecenin o saatinde uyanan insanların Allah'ı, ahireti, kıyameti ve ölümü gerçekten tefekkür edebildiği ve kendilerine yakın hissedebildiği o vakitte de Efendimiz kalkıyor ve insanları da uyarmış oluyor. Hem kendisi kalkıyor hem de kalkamayanlara da uyarıyor Efendimiz Aleyhisselam. Dolayısıyla bizler de anneler olarak, babalar olarak hem kendimiz kalkacağız, hem ailemizi kaldıracağız, hem de bu ebedi hakikatleri hatırlayacağız, hatırlatmaya devam edeceğiz. İnsanın daima Allah'a düşünebilmesi ve zikretmesi şüphesiz kendiliğinden kazanabilecek bir haslet değildir. Bu bir haslettir çünkü. Bu bir başarıdır. Bu bir meziyettir. Bu kulluk adına kişinin elde etmiş olduğu büyük bir başarıdır. Yani Allah Teala bize potansiyel olarak kulluğun her türlü imkanlarını, aletini, edevatını ikram ediyor, veriyor. Göz veriyor, dil veriyor, kalp veriyor. Bunların hepsi Cenab-ı Hak bize meccana vermiş olduğu azalarımız, uzuvlarımız. Ama onları kendi haline bırakırsak onlar hiçbir iş görmezler. Yani o büyük bir nimet olan göz ne kitap okur, ne Kur'an okur, ne Kur'an-ı Kerim ezberler, ne o kadar ilim öğrenebilir, ne Cenab-ı Hakk'ın hoşuna giden manzaralara bakıp tefekkür edebilir. Kendi halinde bir göz hiçbir iş yapamaz. Ancak o gözü kullanan iradenin sahibi, o gözü nelerde kullanırsa ona göre bir netice elde eder. Dilde böyledir. Kendi haline bıraktığımız zaman bu dilden hiçbir şey çıkmaz. Bir et parçasıdır. Ama bu dili kullandığımız zaman bu dil ne sözler söylemez ki? Kaç dil konuşmaz ki? Nice hakikatleri beyan etmez ki? Yani ona üretirsek konuşmasını, ifadeyi, beyanı ona ürettiğimiz takdirde o çok güzel sohbetler yapar, dersler verir, Allah'ı zikreder. Ondan çok güzel ameller, ameli salihler zuhur eder. Eğer dikkatlice kullanmasını bilirsek kalpte böyle. Dolayısıyla İşte benim dilim zikretsin, kalbim zikretsin falan diye beklersek bunlar gerçekleşmez. Bu güzel hasletleri bizzat kendimiz gayret göstererek, çalışarak, çabalayarak bu hasletleri kazandırmamız lazım. Gözümüze, dilimize, kalbimize kazandırmamız lazım. Bu güzel vasfı elde edebilmek için bir gayret içerisinde olmak ve Allah'tan yardım istemek de gerekmektedir. Nitekim Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın anlattığı ve Efendimiz'in kendisi tavsiye ettiği bir tavsiyede bu yer alıyor. Diyor ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu. Hazreti Muaz'ın elinden tutuyor ve vallahi seni seviyorum ey Muaz buyurdu. Ben ben de sizi seviyorum ya Resulallah dedim. Bunun üzerine Efendimiz bana şu tavsiyede bulundu. Her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım seni zikredebilmem, sana şükredebilmem ve en güzel şekilde kulluk yapabilmem hususunda bana yardım eyle demeyi hiçbir zaman bırakma. Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Allah'ım seni zikredebilmem, sana şükredebilmem ve en güzel şekilde kulluk yapabilmem hususunda bana yardım eyle duasını demeyi hiçbir zaman bırakma. Kıymetli dinleyenlerim, burada tabii ki her hadis-i şerifte ve Efendimizle beraber gerçekleşen her olayda olayın çok farklı güzel tarafları var. Öncelikle burada Efendimiz Aleyhisselam'ın kendisine tavsiyede bulunacağı, kendisine özel bir kısım bilgileri öğreteceği, güzellikleri aktaracağı, çok sevdiği sahabe Hazreti Muaz'ın elinden tutması. Bir defa elinden tutuyor. Yani bu bir muhabbetin, bir ilginin, alakanın işaretidir. Bir tevazuun işaretidir. Bir dostluğun, bir yakınlığın, bir kurbiyetin işaretidir. Elinden tutuyor. Ve elini tuttuğu zaman da kendi gönlünden Muaz'a bir enerji, bir sıcaklık aktarmaya başlıyor. Hiçbir şey söylemese, bir hoca, bir efendim talebesinin elinden tutsa, hiçbir şey konuşmasa, göz göze gelse, böyle muhabbetli insan efendim birbirine bakacak olsa Allah için, orada bile tarifi imkansız nice manevi feyiz, bereket transferi söz konusu olur. Bununla yetinmiyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, ey Muaz, vallahi seni seviyorum. Bu sevgi Allah için olan bir sevgidir. Ve Efendimiz Aleyhisselam'ın o sahabeyi nasıl böyle bir muhabbetle, o sımsıcak bir gönül alakasıyla, muhabbetle yetiştirdiği, terbiye ettiği ve onları insanlığın rehberleri, önderleri haline getirdiğini buradan görüyoruz. Ve Muaz da o sevgiye karşılık veriyor. Ben de diyor, ya Resulallah seni çok seviyorum. Yani bu sevgi peygamberimizle sahabe arasındaki o sevgi, o muhabbet gerçekten tarif edilemez. Çok üst düzey, yüksek derecede bir muhabbet Allah-u Alem. Ve o sevginin bereketi, yani insan sevdiğini ne yapar? Onun hep iyi olmasını ister. Hep daha güzel işleri başarmasını, güzel noktalara gelmesini ister. Tam bu muhabbet atmosferinde, yani kalpler arasında muhabbet cereyanının hızlı bir şekilde gerçekleştiği bu ortamda, bu anda, demde Efendimiz Aleyhisselam da Muaz'a mesajını veriyor. Muaz da bu mesajı çok iyi alacak ve algılayabilecek seviyeli, aklı seviyesi, idrak seviyesi yüksek bir sahabe. Diyor ki Muaz, hiçbir zaman diyor şu duayı unutma, her namazın ardından Allahümme e'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik demeyi, Allah'ım seni zikredebilmem, sana şükredebilmem ve en güzel şekilde kulluk yapabilmem hususunda bana yardım eyle. Bu olayın başında da şunu söylemiştik. Yani Efendimiz Aleyhisselam, Muaz kendi zaten sen iyi bir insansın, kendi halinle bu yaptığın zikir, şükür, fikir yeterli değil. Yani bu kafi değil. Mutlaka daha ilerletmek lazım ve bu konuda da Cenab-ı Hakk'ın yardımını celbetmek lazım. Ki nitekim İyyâken a'budu ve İyyâken istâin. Ya Rabbi, yalnızca sana kulluk eder ve yalnızca senden yardım dileriz ayet-i kerimesinde. Özellikle yardım dilemenin tefsirlerde nestaîn alâ ta'atike ve ibadetike. Ya Rabbi, sana taat, sana ibadet, senin emirlerini yapma noktasından yardımını isteriz. Yoksa bize verdiğin yardımı eğer biz yanlış yollarda kullanırsak o yardımın bir anlamı kalmaz. Öyle bir yardım talebinin de bir anlamı söz konusu olamaz. Devamlı zikir ve murakabe halinde olabilme hasretini kazanmak isteyen bir kimse hem bu hali ihsan etmesi için Allah'a yalvarmalı hem de zikri kalbine yerleştirebilmek için gayret ve çaba içerisinde bulunmalıdır. İslam büyüklerinin mücahede dedikleri bu temrinler, alıştırmalar ehil bir mürşidi kamil tarafından yaptırıldığında manevi alemde yol kat etmek daha emniyetli ve daha kolay olur. Yani dilimizin zikre alışması, kalbimizin zikre alışması, diğer yine zikredebilecek özellikteki latifelerimizin zikre alışması ve bu meslekte başarılı olma, zikir mesleğine başarılı olmak için bu işin mürşitlerine, üstazlarına müracaat etme, onların eğitim ve öğretimiyle bunlara başarabilme daha emniyetli bir olacaktır. Zikir ve murakabe nefsin arınmasını, olgunlaşmasını, günahların silinmesini ve iyiliklerin çoğalmasını sağlar. Çünkü Allah'a teveccühte bulunmak, rahmet içine, rahmet ipine sarılmak, günahları yok eder ve maneviyatı güçlendirir. Cenab-ı Hak ayeti kerimede şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ اَامَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ O kimseler ki iman ettiler ve Allah'ı zikretmek suretiyle kalpleri itminana erdi, yatıştı, huzura erdi. Ele agah olunuz, biliniz ki bizikrillahi tatmainnul kulub, kalpler ancak Allah'ın zikriyle, Allah'ı zikrederek, Allah'ın emri doğrultusunda hareket ederek, Allah'ın kitabını okuyarak, ki zikrini daha şümüllü tarifi de mümkündür. Bu şekilde kalpler huzura kavuşur ve insan gerçek mutluluğu elde etmiş olur. Allah dostlarından Hacı Yusuf Hemedani Hazretleri adeta bu ayetin, yani kalpler ancak Allah'ın zikriyle huzura erer, mutmain olur ayetin tefsiri mahiyetinde şöyle bir izahta bulunuyor. Din ile teselli olan Hak Teala'nın zikriyle huzurlu ve mutlu olan kişinin yedi kat gök ve yer ile muhalefeti kalmaz, her şeyle barışık olur. Her şeyle barışık olur. Yani insan eğer iş dünyasında Allah ile, Allah'ın zikriyle huzura ererse, bu kişinin yani açıktan Allah'a, peygambere düşmanlık yapanlar haricinde dost olmayacağı, arkadaş olmayacağı hiçbir mahlukat kalmaz. Yerlerle, göklerle, nebatatla, hayvanatla ve bütün mahlukatla, insanla içerisinde müthiş bir dostluk ve ünsiyet başlar bu insanın. Çünkü insan Allah'ı tanıdıkça Allah'ın mahlukatına da Halık'ın nazarıyla bakmaya başlar. Halık'ın nazarıyla bakınca her varlığın mahiyetini, hikmetini, niçin yaratıldığını ve neye yaradığını anlar bilir ve yaratılanı severiz, yaratandan ötürü hali gerçekleşir ve insan da kainata, varlığa büyük bir muhabbetle, bir ülfet ve ünsiyetle bakma başarısını kazanmış olur. Orada sadece istisna edilmesi gereken Allah'ın sevmediği ve sevilmesi de doğru, mümkün olmayan Allah düşmanları, hak ve hakikat düşmanları, onu istisna etmek gerekir. Rahmetli Musa Efendi Kudüs-i Ruh'un da dediği gibi Cenab-ı Hak diyor benim gönlüme bir muhabbet verdi ve ben Allah'ın bütün mahlukatını sevdim. Peygamberleri sevdim, sahabe-i kiramı sevdim, hak dostlarını sevdim, müminleri sevdim, hayvanatı sevdim, nebatatı sevdim, ta dağ taş her şeyi böyle sevdim. Allah bana böyle bir sevgi verdi. Ancak açıkça din düşmanlığı yapanlar müstesna diye onu istisna tutardı. Çünkü Cenab-ı Hak ayet-i kerimede İnne Allah la yuhibbul kafirin, la yuhibbul zalimin. Allah kafirleri sevmez, zalimleri sevmez. Böyle açıkça günah yalan söyleyen, efendim iftira eden, israf eden insanları sevmeyeceğini, bu davranıştan sevmeyeceğini beyan ediyor. Dolayısıyla Allah'ın sevmediği bir şeyi ben seviyorum demek bir mümine kesin yakışmaz. Sevilmeye layık olan bütün mahlukatı sevmek. Bunun yolu diyor, kalpte zikrullah karar kılıp yerleşip orada tam bir huzur hali meydana gelince böyle bir bütün kainatla bir ünsiyet haliyle gerçekleşmiş olur diyor Yusuf Hemedani Hazretleri. Ki biz bu hali Efendimiz Aleyhisselam'ı görüyoruz kıymetli kardeşlerim. Bir gün sahabeyle beraber Uhud Dağı'nın önünden geçerken orada veya Uhud Dağı'nda bulunurken nahnu nuhibbu Uhud'a ve Uhud'u yuhibbuna. Biz Uhud'u severiz, Uhud da bizi sever buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yani bir müminin dağ ile bile muhabbet edebileceği, karşılıklı bir muhabbet alışverişi olabileceğini burada beyan buyuruyor. Belki Efendimizin bu ifadesinde şu anlamda olabilir. Yani orada bir Uhud savaşı oldu, 70 tane şehit verildi. Pek çok aile evladını, babasını orada kaybetmiş oldu. Dolayısıyla müminlerin gönüllerinde haksız yere bir Uhud'a karşı, Allah'ın yarattığı bir mekana karşı bir nefret, bir antipati olmasın diye bunu engellemek üzere de bu ifade kullanılmış olabilir. Böyle yorumlarda vardır ama onun ötesinde bir mümin gönlün dağı taşı sevebileceği, onunla ülfet edebileceği ve onunla da böyle adeta bir dost halinde bulunabileceği, halleşebileceği mesajını da vermektedir. Yine Hacı Yusuf Hemedani Hazretleri diyor ki bu kusur dünyasında, yararsızlık cihanında, aldanış ve vesvese diyarında mamur bir huzur mekanına sahip olur Allah'ı zikreden kişi. Öyle ki onun niyet ve alaka kuşu uluhiyet semalarında kanat çırpar. Öyle ki onun niyet ve alaka kuşu, yani himmeti, niyeti, kalbi duyguları uluhiyet semalarında kanat çırpar. Yani burada tefekkürünün, zikrinin çok geniş olacağı, çok böyle uzak noktalara ulaşabileceği, çok zengin bir manevi gönle sahip olabileceğini ifade ediyor. Zaten Allah'ın zikriyle itminan olması demek kalbin, onun dışında başka bir şey de kalıcı, devamlı, baki ve insan fayda verecek bu huzur olmadığını da belirtiyor. Yani hangi kalp ki Allah'ın dışında, Allah'ın zikri dışında bir fanide itminan ararsa, huzur ararsa o aslında baştan kaybetmiştir. Nitekim tabii öyle insanlar var ki bu itminanı, bu huzuru başka şeylerde arıyorlar. Yani eyşu işlette, yemede, içmede, eğlenmede, sağa sola gitmede, oyunda, eğlencede arıyorlar insanlar. Fakat bir türlü aradıkları huzur bulamıyorlar. Niye? Onlar çünkü hep gelgeç sevdalar. İnsan tam buldum diyor, huzur buldum derken öyle bir hüsran ve kayıp içine düşüyor ki bin pişman oluyor. Dolayısıyla muhterem dinleyenlerimiz, kalp ancak ebedi olan, baki olan, asla ölmeyen, yok olmayan Allah'a, Allah'ın zikrine sarıldığı, yapıştığı takdirde ebedi, sonsuz bir mutluluğun kapısını yakalamış olacaktır. Cenab-ı Hakk'ı zikreden kimse şeytanın şerrinden de korunmuş olur. Çünkü ilahi rahmet o kişiyi bürümüş ve meleklerin duası onu çepeçevre kuşatmıştır. Yahya Aleyhisselam'ın şöyle bir sözü nakledilir Tirmizi Edep 78'de. Bir de Allah Teala size kendisini çokça zikretmenizi emretti. Bu peşinden hızla düşman gelen bir adama benzer. Bu adam muhkem bir kaleye girip düşmandan kendini koruduğu gibi kul da şeytana karşı kendisini sadece zikrullah ile koruyabilir. Allah dostlarından Ubeydullah Hazretleri Reşat isimli eserde orada onun menkıbesi anlatılırken şu ifadeleri kullanıyor. Buyuruyor ki insanın iki önemli amansız düşmanı vardır. Bu düşmanlardan birisi içindeki nefis denen ıslah olmamış ham haliyle kötülüğü emreden nefistir. İkincisi de insana musallat olan ve sürekli kötülüğü tahrik eden ve o yönde vesvese veren şeytandır. Nefis insanın dahili düşmanı, şeytan ise onun harici düşmanıdır. Peki insan bu zayıf mahluk, bu bir pek çok kusurla dolu zafiyet içerisinde ayet-i kerimenin de beyan ettiği gibi hulukal insanı zayıfa, zayıf varlık biz, irademiz zayıf, himmetimiz zayıf. Böyle zayıf bir varlık bu iki tane amansız düşmanla nasıl mücadele edecek? Ve bunların şerri nasıl muhafaza olacak? Buyuruyor ki burada iki önemli düşmana karşı iki mücadele yolu vardır. Bunların birisi harici düşman şeytan. Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde bunun aduvvu mubin, apaçık düşman olduğunu, hiçbir zaman bundan vazgeçmeyeceğini, kıyamet insan ölünceye kadar, o da kıyamete kadar bütün insanları saptırmak üzere vazifeli olduğunu, izinli olduğunu ve ısrarla önden, arkadan, sağdan, soldan gelerek insanları Allah'a kulluktan uzaklaştıracağını, nankörlüğe, küfre, şirke, her türlü kötülüğe sevk edeceğini, vesvese vereceğini zaten Kur'an-ı Kerim'de haber veriyor. Peki buna karşı biz nasıl bir mücadele içerisinde olacağız? Bundan kendimizi nasıl koruyacağız? Ne yapacağız? Ayet-i kerimeler tabii ki Allah'a sığınmayı emrediyor. Auzu billahi mineşşeytanirracim diyerek kovulmuş şeytanın şerrine Allah'a sığınırım diye istiazeyi emrediyor ki bu Allah'ı anmaktır, hatırlamaktır. Efendimiz Aleyhisselam da onu biraz daha açmış oluyor ve şeytan ile zikrullah aynı yere durmaz. Yani insan Allah'ı andığı zaman şeytan ona uzaklaşır ve ona bir zarar veremez buyuruyor. Ama insan Allah'ı unuttuğu zaman o zaman şeytan ona musallat olur ve kötülüğünü tekrar ona ilka etmeye, vesvese vermeye devam eder. Hem ayet-i kerimin ifadesi Allah'a sığının, Allah'a sığınırım ifadesi hem de Efendimizin zikrullah ile şeytanın aynı yerde barınmayacağı açıklamaları o Ubeydullah Ar Hazretlerine şu prensibi koymaya veyahut da şu prensibin altını çizmeye onu sevk ediyor ve diyor ki şeytana karşı kendimizi koruyacak olan silahımız zikrullah'tır. Bunun altını çiziyor, bunu belirtiyor. Biz zikrullah'a sarıldığımız takdirde özellikle kalbimizde Allah'ın zikri, Allah'ın hatırası var olduğu sürece şeytan bize kesinlikle zarar veremeyecektir. Bunu belirtmiş oluyor. İkinci olarak da nefis içten içe ısrarla kötülüğü emreden, ıslah olmadığı takdirde emreden bir özelliği var ve bizi rahatsız ediyor. Pek çok insan rahatsız ediyor ve Allah'a asi olmaya, Allah'ın emirlerini terk etmeye, haramlarını işlemeye de içten bir ses sürekli yükseliyor. Yine buyuruyor ki Ubeydullah Hazretleri nefiste mücadelede de nefsin kötülüklerini engelleme ve ondan korunmada da insana en faydalı olan yol kişinin Allah'a, Resulullah'a ve hak dostlarına rabıtalı olması ve kendisini hep Allah'ın huzurunda, Peygamber Efendimiz'in yanında, hak dostlarının meclisinde ve huzurunda hissetmeye çalışması, irtibatını devam ettirmeye çalışması, nefsin hastalıklarından ve zararlarından korumaya en elverişli yollardan birisidir buyuruyor. Dolayısıyla burada bu düşmanlarla amansız bir mücadele içerisinde zikrullah ve hak dostlarıyla beraberlikten istifade etmek gerekiyor. Yine kıymetli dinleyenlerimiz, sizler şu an Erkam Radyo'da Üsve-i Hasene programında bendeniz Ömer Çelik ile berabersiniz ve Efendimiz Aleyhisselam'ın Cenab-ı Hakk'ı zikretme ve kulun Allah'a karşı vazifeleri içerisinde zikrullahın yeri konusunu Efendimiz'in hayatından örneklerle, sahabe hayatından örneklerle iyice belirginleştirmeye, açıklamaya ve bu konuda ne yapmamız gerektiğini netleştirmeye çalışıyoruz. ve zikrullahın insanı şeytanın şerrinden muhafaza etmede de önemli bir rolü olduğunu beyan etmeye çalıştık. Ve bu hususta da Efendimizin Yahya Aleyhisselam'dan naklettiği bir sözü beyan ettik. Diyor ki, bir de Allah Teala size kendisini çokça zikretmenizi emrediyor. Bu peşinden hızla düşman gelen bir adama benzer. Bu adam muhkem bir kaleye girip düşmandan kendini koruduğu gibi kul da şeytana karşı kendisini sadece zikrullah ile koruyabilir. Zikrin asıl faydası ahirette ortaya çıkacaktır. Çünkü Ademoğlu zikrullah haricinde kendisini Allah'ın azabından daha çok kurtaran başka bir amel işlememiştir. Buyuran sevgili peygamberimiz diğer hadislerinde de Allah Teala'nın kıyamet günü şöyle nida edeceğini haber veriyor. Dünya hayatında beni bir an zikretmiş veya bir yerde benden korkmuş olan kimseyi ateşten çıkarın buyuracak. Dünya hayatında beni bir yerde zikretmiş veya beni efendim hatırlamış olanı çıkarın diyecek. Bu da ayet-i kerimedeki وَلَنَزْيَنَّهُمْ اَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ ben onları yaptıkları amellerin en güzeliyle mükafatlandıracağım ayet-i kerimesindeki işarete baktığımız zaman demek ki hayatımızın içerisinde zaman zaman böyle güzel anlar, zikrullah anları, takva anları onlar da bizim kurtuluşumuza vesile olabilecektir. Bu bakımdan kıymetli dinleyenlerimiz biz zikrullah, murakabe, tefekkür ve kulluğun diğer bütün yönleriyle hep Allah'a yönelmeye, Allah'ın razı olduğu bir kul olmaya gayret gösterelim. Programın sonuna gelmişken tekrar hepinize hürmetlerimi, muhabbetlerimi arz ediyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.